Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugünkü inşallah anlatmak istediğim mezhepler nasıl ortaya çıktı ve bununla beraber selefilik dendiği zaman ne anlama geliyor? Selefi salihin denince, bu adam selefidir denince ne anlama geliyor? Ehli sünnet ve cemaat kimdir? Prensipleri nedir? Bunlar hakkında çok kısa inşallah malumat vermek istiyorum. Tabii bu anlattığım gibi hani eskiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra, tabi Resulullah aleyhissalatü vesselam hayattayken fetva sormak isteyen direkt Resulullah Efendimiz'e gider aleyhissalatü vesselam'a soru sorar, cevabını alırdı. Fetvasını alırdı, hiçbir ihtilaf olmazdı. Ama Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra tabiinden olsun, sahabeden ve tabiinden olsun kimin sorusu oluyorsa ne yaparlardı? Sahabenin ileri gelen, büyük olan alimlerine gidip soru sorarlardı, fetva sorarlardı. Mesela Hazreti Ömer'e giderlerdi, Hazreti Ali'ye giderlerdi, Abdullah bin Mesud'a giderlerdi, Abdullah bin Abbas'a giderlerdi. Böyle o büyük sahabeler gidip fetva sorarlardı, onlar da onlara fetva verirlerdi. Tabiinin de tabii büyük imamları gelmiştir. Said ibn-i Müseyyib gibi, Hasan el-Basri gibi, Süfyan el-Thevri gibi, Ata gibi, Mücahid gibi vesaire. Yani böyle büyük zatlar gelmiş, bunlara sorular sorulmuş. Etba'at tabiinden sonra da böyle büyük imamlar gelmiş, dinde büyük imamlar. Müslümanlar gidip onlara fetva sorarlar, onlar da cevap verirler. Ama tabi gerekirse mesela bir imama hadis ulaşmıştır, öbür imama o hadis ulaşmamıştır. Böyle olunca ister istemez fetva ihtilafı ortaya çıkıyor. Birine hadis ulaşmamışsa diğer var olan ayet ve hadisler ışığında cevap vermeye çalışıyor, içtihad ediyor. Hadis ulaşmadığından dolayı gerekirse farklı bir cevap verebiliyor ya da hata edebiliyor. Ya da hadis ulaşmıştır, hadisi anlama noktasında ihtilaf olabiliyor. Yani hadisi anlama, kavrama noktasında. Gerek ayette gerek hadiste yani anlama, kavrama noktasında da ihtilaf düşebiliyor. Allah-u Teala bazı mesela lafızları müşterek koymuştur. Mesela işte kocalarının işte şey yapmış olduğu, talak vermiş olduğu, boşamış olduğu kadınlar felâfete kuru beklesinler diyor. Üç kuru beklesinler. Üç kuru, kuru yani kelime manası Arapçada hem temizlik anlamına geliyor hem de hayız anlamına geliyor. Araplar buna da kullanıyormuş, buna da kullanıyormuş. Ya da bir kabile temizlik anlamında kullanıyor, bir kabile hayız anlamında kullanıyor. Kesin bir delil de gelmemiş. Yani buradaki üç kuru'tan kasıt nedir? Üç temizlik mi bekleyecek kadınlar? Yoksa üç hayız yani ay başı mı bekleyecek? Açık bir delil gelmeyince bu ister istemez ihtilaf sebebi olmuştur. Sahabe arasında ihtilaf sebebi olmuş, sonra öbür ulemaya intikal edince mezhepler arasında da ihtilaf sebebi olmuş. Mesela Ebu Hanife rahimahullah'a göre kuru kelimesi hayız anlamındadır. Yani kocası bir kadını boşamışsa hani üç iddet bekliyor ya, hemen boşanmıyor. Üç iddet içerisinde geri döndürürse zaten hanımıdır. Geri döndürmezse boşanmış oluyor. Ebu Hanife rahimahullah demiş üç tane hayız sayılır. Hayız, temizlik, hayız, temizlik, hayız. Üç tane hayız geçerse temizliğe çıktıktan sonra artık talak bitmiş oluyor. Yani artık talak tamamıyla düşmüş oluyor. İmam Şafii yok demiş. Bu bundaki kasıt şeydir. Temizliktir demiş. O da neyi saymış? Temizlik, hayız. Temizlik, hayız, temizlik. Bitti mi hayızda artık kadın işi bitiyor yani. Ne olmuş? İster istemez ihtilaf sebebi olmuş. Yani ya hadisi anlama noktasında ya hadisin ulaşmama noktasında ya da mesela hadisler biri diğerini neshedebilir. Yani biri gelir, bir hadis gelir, sonra akabinde ikinci bir hadis gelir, o hadisin hükmünü ortadan kaldırır. Mesela İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyareti yasaklanmıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştı. Sonraki dönemlerde yine hadisle ne yaptı? Serbest bıraktı. Ziyaret edebilirsiniz çünkü ahireti size hatırlatır. Buna binaen işte eğer ki o alime ulaşmamışsa o hadis ister istemez ne olacaktır? Fetvası hata yani şey olacaktır, değişik olacaktır. Bunun gibi muhkem, müteşabih, nasih, mensuh, am, mutlak, mukayyet gibi yani usul fıkıhta bazı şeyler var, kavramlar var. Tabii bunlara şimdi ben giremem, çok tafsilatlı yani hem bin tanımı var. Yani bu gibi şeylerin etkisi olmuş fetvada. bakış açısında ve ister istemez nasıl ki sahabe arasında ihtilaf düşmüşse bu büyük müçtehit imamlar arasında da ihtilaf düşmüş. Bundan dolayı da mezheplerin ihtilafı buradan kaynaklanmış. Bakıyorsunuz Şafi mezhebinde mesela abdesti bozan unsurlar farklıdır, Hanefi'de farklıdır, İmam Ahmet'te farklı olabiliyor. Yani bundan kaynaklanıyor. Gelen delillerden, bakış açısından, anlayış açısından. Evet. Ve özellikle hani mezhepler bu büyük imamlar artık yani bunlara itimat edince Müslümanlar, bunlardan fetva alınca, bunların talebeleri olmuş, yani ilimde çok derinleşince ve mezhepleri günümüze kadar geldiği için özellikle dört mezhep iyice ne olmuştur? Artık şekillenmiştir. Yani Hanefi mezhebi, Maliki mezhebi, Şafi mezhebi ve Hanbeli mezhebi sırayla. Tabi Ebu Hanife rahimahullah İmam Malik ile görüşmüş ama Şafi ile görüşmemiş. Yani İmam Şafi yetişememiş. İmam Ebu Hanife'nin vefat ettiği senede İmam Şafi doğmuş. Ebu Hanife rahimahullah ile İmam Malik birbirleriyle görüşmüşler. Aynı asırda yaşamışlar. İmam Şafi, İmam Malik'e yetişmiş, onun yanında talebelik yapmış. İmam Ahmet de İmam Şafi'ye yetişmiş ve İmam Şafi'nin yanında talebelik yapmış. Yani böyle birbirleriyle irtibatları da olmuştur. Evet, bu mezhepler çıkmış. Aslında başka mezhepler de var fakat bunların talebeleri olmayınca, bunların işte fetvaları, kitapları mezhep olarak günümüze tam gelmeyince onların mezhepleri zamanla silinmiştir, unutulmuştur. Yani bir mezhep olarak kalmamıştır. Bazı görüşleri günümüze intikal etmiş. Özellikle dört mezhebe nasip olmuş. Yani mezheplerin intikal etmesi. Ve tabii bu mezhepler her birisi bir bölgede yayılmıştır. Yayılmasında da yani etkenler tabii siyasi etkenin siyasi olarak büyük etken olmuştur. Misalen Abbasi döneminde Hanefi mezhebi mezhep olarak yani devletin mezhebi olarak seçiliyor. Tabi devlet bir mezhebi seçecek olursa ister istemez artık kadılar Hanefi mezhebinden seçiliyor. Yani Hanefi mezhebinin daha çok yani kuvvetlenmesi, yayılması, devlet desteği olduğu zaman ister istemez daha çok ne oluyor? Yayılıyor. Buna binaen mesela dünya üzerinde Hanefi mezhebi daha yaygındır. Sebebi ise Abbasi devletinin Hanefi mezhebini seçmesi, Osmanlı devletinin Hanefi mezhebini seçmesi. Bir de Hanefi mezhebinin talebeleri çok olmuş. Medreseleri, talebeleri çok olmuş. Ve tabii talebe ne kadar çok olursa, medrese ne kadar çok olursa o mezhebin daha fazla yayılmasına da ne yapmıştır? Sebebiyet vermiştir yani. O yüzden bazı mıntıkalarda bakıyorsunuz Hanefi mezhebi daha çok yaygındır. Mesela bu Anadolu topraklarında Hanefi mezhebi, işte Balkanlar tarafında, Rusya tarafında, Afganistan'a doğru, Pakistan'a doğru gittiğiniz zaman Hanefi mezhebi daha çok bu mıntıkalarda yaygındır. Tabii Şafi mezhebi de var yani gerek Anadolu'da, özellikle Doğu taraflarında. Ve Pakistan'dan sonra, yani Hindistan'da da Hanefi mezhebi çok yaygındır ama Bangladeş gibi işte, Malezya gibi, Endonezya gibi yerlerde Şafi mezhebi bayağı bir güçlü yani oralarda çok yaygın. Bir de Arap ülkelerinde de yaygın. Mısır'da, özellikle Mısır'da çok yaygındır. Çünkü İmam Şafi en son orada gidip yaşamış ve vefat etmiştir. Maliki mezhebi, İmam Maliki mezhebi özellikle de Afrika taraflarında daha çok yaygın olan bölge orasıdır. Bir de uzak batı yani bu Moritanya tarafları, Endülüs taraflarına Maliki mezhebi çok gitmiş. Hanbeli mezhebi de özellikle Ceziretül Arap yani Arabistan bölgesi, Yemen bölgesi, bazı Afrika taraflarına oraya da geçmiştir. Hanbeli mezhebi biraz daha şey etmiştir yani daha kısıtlı olmuştur. Evet her bir mezhebin tabi yayıldığı alanlar olmuştur yani. Tabi her bir mezhepte de mezhep imamlarında da taassub yoktu kardeşler. Yani bu mezhep imamlarında kendi görüşüne taassubu yoktu. Her bir büyük imam şöyle dermiş, yani benim vermiş olduğum fetva ya da görüşüm doğrudur. Karşıdaki kişinin fetvası yanlıştır, hani zıtlık arz ettiği zaman. Karşı tarafın görüşü hatadır, benimki doğrudur ama yanılma durumum da vardır. Yani benimki hatalı da olabilir. Karşı tarafın görüşü hatalıdır ama doğru olma şeyi de vardır, yönü de vardır. diye hep bu gözle de bakmışlar. Yani kesin ben biliyorum sen hatalısın şeklinde davranmamışlar. Bu içtihadi, ihtilafi noktalarda. Taassup etmemişler, taassup daha sonradan ortaya çıkmış. Yani birbirlerine, bu imamlar birbirlerini sevip saymışlar, birbirlerini desteklemişler, kollamışlar. Birbirlerine son derece ihtiram etmişler. Kendi görüşlerine taassup etmemişler ancak cahillerde bu taassup ortaya çıkmış. Yani zaman gelmiş Hanefiler Şafilere kız vermemişler, selam vermemişler, arkalarında kılmamış. Şafiler Hanefilere böyle yapmış, Malikiler Hanbellere, Hanbeller öbürlerine. Zamanda öyle taassuplar olmuş. Hatta Allah size nasip ederse inşallah feth olunur. Şam'a giderseniz Emevi Camisi'nde 4 tane mihrap var. 4 tane namaz kılma yeri vardır mihrap. Niçin 4 tane? Çünkü zamanında 4 mezhep orada işte şeyken, hakim iken, güçlüyken imamları birbirlerinin arkasında namaz kılmamışlar. Cemaat birbirlerinin arkasında namaz kılmamış. Bir ezan okunduğu zaman tabi cemaatle ezan okunuyor. Her bir mezhepten bir kişi böyle birleşmişler. Cemai ezan okuyorlar. Çok acayip bir bidat yani. Biri Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Cemaat onun arkasından ezan okuyor. Namaza durulacağı zaman Hanefilerin mihrabı var, Şafilerin var, Malikilerin var, Hanbellerin var. 4 ayrı cemaat namaz kılmış. Düşün yani böyle günler geçirmiş Müslümanlar maalesef. Ama elhamdülillah bu artık büyük oranda kırıldı yani. Bu taassuplar kırıldı. Ama her bir imam şunu söylermiş. Mesela Ebu Hanife'den gelen sözler اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثُ فَهُوَ مَذْهَب۪ي. Eğer hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Yani illa benim mezhebimi, benim görüşümü alın, onun dışına çıkmayın. Kesinlikle hiçbir imam böyle bir şey söylememiş. Hatta rivayetlere göre Ebu Hanife ilk etaplarda kızarmış. Yani benim görüşümü yazmayın. Yani yarın öbür gün hadis gelir, görüşümü değiştirebilirim. Yani taassup olmasın, benim şeyimi yazmayın. Ama ne yapmış yani talebeler? Ya sonradan aktarmışlar, yazmışlar o dersin akabinde. Ya da vefatından sonra böyle artık o görüşler şey etmiş. Çünkü imam istemiyor yani hani benim görüşüm taassup olsun. Çünkü neticede beşerim, ben bir fetva veririm, yarın öbür gün fetva değişebilir yani doğrusunu yani şey yapabilirim, bana delil gelir diye. O yüzden demiş ki eğer ki hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Yine bir sözü Ebu Hanife rahimahullah, la yahillu li ahadin en yakhuza bi kavlina ma lem ya'lem min ayna akhadnahu. Bir görüşümüzü nereden biz aldığımızı bilmeden o görüşü alması helal değildir. Bu da muazzam bir söz. Yani delili bir öğrensin. Biz nereden aldık? Deliline de bir baksın. Ondan sonra alsın. Böyle körü körüne bizim görüşümüzü almasın. Tabii hassas davranmışlar ama ilim azaldığı için artık kimse maalesef gidip de bu mezhep nereden görüş almış, neler var okumak istemiyor. Çünkü genel bir tembellik var Müslümanlarda. İlme karşı bir isteksizlik var. Araştırma, okuma yani maalesef günümüzde birçok Müslüman belki senelerdir bu İslam daveti içerisinde Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen bile Müslümanlar var. Ya da okuyorsa çok zayıftır. Ya da sorsan ya Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar hiç okudun mu? Yok, hiç nasip olmadı. Hadislerden hiç okudun mu? Yok. Maalesef genel anlamda böyle bir tembellik var Müslümanlarda. Rabbim bu halimizi ıslah eylesin. İmam Malik'in bir sözü var. Leysa ahadun ba'den nebi sallallahu aleyhi ve sellem illa yukhaz min kavli ve yurad illa nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden sonra herkesin sözü alınır ve atılır ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Yani kimsenin sözüne taassup etmeyin. Herkesin sözü alınır, atılır. Çünkü masum değil. Ancak kim masumdur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin hadisi geldi mi bitmiştir. Ama mezhep görüşü oldu mu esas değildir. Yani delil varsa, destekliyorsa amenna. Ama delili yoksa yeri gelir. Eğer ki daha kuvvetli bir delil bulursan o mezhep görüşünü bırakıp sağlam olana yapışman gerekiyor. Evet, yine bir sözü İmam Malik'in innema ana beşerun uhti ve usib. Ben bir beşerim. Hata da yaparım, isabet de ederim. Fanzuru fi ra'yi, benim görüşüme bakın diyor. Fe in vafaqa'l kitabe ve's sunne fehuzu. Eğer Kur'an ve sünnete mutabık olursa görüşüm, benim görüşümü alın. Ve kullu ma lem yuafiqu'l kitabe ve's sunne fetrukuhu. Kur'an'a ve sünnete mutabık değilse benim fetvamı terk edin. Tabi bu sözleri söyleyen büyük müçtehid imamlara. Maalesef günümüzde bazı hocalar var sanki söylediği her bir söz haktır, kesinlikle şey yok. Ona yani onun fetvasına, onun görüşüne aykırı oldu mu bitmiştir. Karşıdaki ya bidatçıdır, ya müşriktir, ya bilmem nedir. Yani bu insanın cehaletinden kaynaklanıyor. O büyük müçtehitler demişler, kardeşim bizim sözümüze bakın. Kur'an ve sünnete mutabıksa ehlen ve sehlen alın. Kur'an ve sünnete aykırıysa bizim sözümüze atın, fırlatın yani. Haşa, biz masum değiliz. İmam Şafii demiş ki, مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَذْهَبْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ سُنَّةٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ وَتَعْزُبُ عَنْهُ. Her bir insandan Resulullah'ın sünneti kaybolabilir. Yani aklına gelmeyebilir. Bütün sünneti ihate etmiş anlamına gelmez. Mesela Hazreti Ebu Bekir bile radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmamış. Sürekli gece gündüz neredeyse yani onunla beraber oturmuş, kalkmış ta peygamberlikten vefatına kadar. Ama Hazreti Ebu Bekir'in de bilmediği şeyler oluyordu. Bir yaşlı kadın geliyor. Ya halife diyor, benim torunum öldü. Annesi yok. Ben onun ninesiyim. Acaba bana miras düşüyor mu? Diyor ki işte vallahi Kur'an-ı Kerim'den yani herhangi bir senin için bir miras yok diyor. Sünnetten de senin için bir miras bilmiyorum diyor. Ya şimdi ben torunumdan miras alamayacağım mı? Bilmiyorum diyor. Bir dakika diyor, sorayım ashaba. Yani bu konuda acaba bir delil var mı? Bir şey var mı? Gidip mescitte soruyor Hazreti Ebubekir. Ey Müslümanlar diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nineye hiç miras verdiğini bilen var mı? Oradan bir sahabe kalkıyor diyor ki evet işte benim nineme diyor şey yaptı diyor, 6'da 1 verdi diyor. Oradan Allah'a hamd ediyor, onun görüşünü alıyor, hadis aktardığı için ne yapıyor? Onun şeyini yani mirasını veriyor. Hazreti Ebubekir gibi bir insan bile yani bütün sünneti kavramış değil. Mesela Hazreti Ömer cenabet oluyor. Ammar da cenabet oluyor seferdeyken. Ama nasıl teyemmüm edeceklerini bilmiyorlar. Teyemmüm meselesini biliyorlar da yani nasıldır teyemmüm bilmiyorlar. Ammar radıyallahu anhu toprakta yuvarlanıyor. Diyor ki affedersin hani eşeğin yuvarlandığı gibi diyor ben yuvarlandım, debelendim diyor toprakta. Bu şekilde teyemmüm böyle yapılır zannettim, böyle namazımı kıldım. Resulullah tabi sonradan aktarıyorlar. Hazreti Ömer de bilmediği için namaz kılmıyor. Cenabettir diye düşün, namaz kılmıyor. Sonra gelip Resulullah Efendimiz'e beyan edince aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor, sonra onlara öğretiyor. İşte şöyle şöyle hani toprağa vurun, şöyle teyemmüm edin. Yani o büyük sahabeler bile bazı şeyleri bilmeyebiliyorlar yani. O yüzden diyor illa ki her bir insan bütün sünneti kavrayamaz. Yani bir şeyler kaçabilir, unutabilir, öğrenmemiş olabilir. فَمَهْمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ أَصَّلْتُ مِنْ أَصْلٍ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ بِخِلَافِ مَا قُلْتُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ وَهُوَ قَوْلِي. Eğer ben ne kadar bir tafsilat, bir fetva veriyorsam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fetvasına yani kavline de muhalif olursa sakın sakın görüşümü almayın. Resulullah'ın görüşünü alın. Eğer ki mutabık olursa o zaman görüşümü alın. Resulullah'ın sünneti benim sözümdür diyor İmam Şafii. İmam Ahmed de diyor ki la tuqallidni ve la tuqallid Malik'en ve la Şafii ve la Evza'i. Ne beni taklid et, ne Şafii, ne Evza'i büyük bir alim, ve la Sevri, Sufyan-ı Sevri büyük bir alim. Ne de onu taklid et. وَخُذْ مِنْ حَيْذُ أَخَذُوا. Onlar nereden aldıysa, hangi kaynağa gittilerse o kaynağa git. Git onlar Kur'an, sünnetten al yani. Bu müçtehit imamlar da niçin bu sözleri söylemişler? Yani taassup sahibi olmamak için. Eğer ki sünnet gelirse, kuvvetli delil gelirse insan kendi mezhebini, eğer ki o noktada mezhebi zayıf ise, yani delillere aykırıysa tabii ilimden sonra aykırıysa ne yapacak? Taassup etmeden onu bırakacak. Sahih olan kavle ne yapacak? Yapışacak. Evet, bütün imamların tavsiyeleri buydu. Bu kadarla iktifa edeyim inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.